Ayrım 13, sayfa 109. Aşk, karşılıklı beğenme, birlikte olmaktan mutlu olma, geleceğe dair güzel hayaller kurma, düşünsel ve duygusal boyutta cinsel bir yaşantı anlamına gelebilir. Karşılıklı aşk ve bu üç temel arzuyu barındıran cinsel yakınlık, mutlu bir ilişkinin sağlıklı ve haz verici bir cinselliğin olmazsa olmaz koşuludur. Bu üç temelden sadece bir ya da ikisi üzerine oturan ya da bir alanda doyumu eksik kalan birliktelikler yeterli ölçüde doyum ve mutluluk vermedikleri için yaşamdan alınan keyif ve mutluluk önemli ölçüde sınırlanır, çatışmalı ilişkiler yaşanabilir. Söz gelimi, sadece korunma, sevilme veya bakılma ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda birliktelik vardır. Bu çiftler birbirlerine düşkün ve bağımlı olurlar. Ancak aralarındaki ilişki çoğu zaman bilinç dışı anne-oğul ya da baba-kız ilişkisinin yeniden kurulmasının patolojik bir biçimidir. Bu durumda aşk ve cinsellik sağlıklı, yeterli ve doyumlu olarak yaşanmaz. Çünkü çiftler hoş duygular içinde birbirine yakın olmalı, sohbet etmeli, dokunarak, sarılarak, öpüşerek, masaj yaparak, birlikte banyo yaparak, birlikte sarılıp uyuyarak, hatta birlikte mastürbasyon yaparak ya da değişik pozisyonlarda cinsel birleşme yaşayarak birlikte haz almalı ve hazzı arttırarak ruh ve bedenlerini paylaşmalıdırlar. Cinsel yönelim, bir kişinin bir başka bireye karşı duygusal, düşünsel, romantik ve cinsel şehvet ile yaklaşımıdır. Bu yaklaşım her zaman cinsel eylemi gerektirmez. Hatta çoğu kez duygusal, düşünsel, romantik ve fantezi düzeyinde kalabilir. Cinsel yönelim, heteroseksüel, eşcinsel ve biseksüel kavramlarını içeren geniş bir yelpazede gözlemlenebilir. Bir kişi yalnızca karşı cinse eğilim duyuyorsa, heteroseksüaliteden, yalnızca kendi cinsinden kişilere cinsel ilgi duyuyorsa, eşcinsellikten, her iki cinsten kişilere ilgi duyuyorsa biseksüaliteden söz edilebilir. Yani cinsel yönelim, kişinin cinsel ve duygusal olarak çekim duyduğu cinsiyete göre tanımlanan bir özelliktir. Heteroseksüel, kişinin karşı cinsiyete cinsel ve duygusal ilgi duymasıdır. Eşcinsel, homoseksüel, kişinin kendi cinsiyetine cinsel ve duygusal ilgi duymasıdır. Eşcinsel kadın ve erkeklerin bedensel cinsiyetlerine herhangi bir itirazları yoktur. Sadece aynı cinsten bireylerle cinsel ilişki kurmak isterler. Cinsel yönelimleri kendi cinslerinedir. Biseksüel, kişinin her iki cinsiyetten olanlara da cinsel ve duygusal ilgi duymasıdır. Travesti, karşı cinsin eşyalarını kullanmaktan, karşı cinsin giydiği kıyafetleri giymekten, karşı cinsin davranışını sergilemekten cinsel haz alan kimselerdir. Transseksüel, cinsiyetini değiştirmesi gerektiğine, ruhsal ve bedensel olarak diğer cinsiyete sahip olması gerektiğine inanan kişidir. Kişi, sahip olduğu biyolojik cinsiyet özelliklerini reddeder. Karşı cinsten biri olarak görülme ve karşı cinse benzeme isteği içindedir. Kendisini karşı cinsten biriymiş gibi hisseder. Transseksüellik de hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Kişinin davranışlarından çok iç dünyasında kendisini karşı cinsten biri gibi görmesi, hissetmesidir. Ameliyat olmamış, olamamış gerçek bir transseksüel cinsel kimlik olarak karşı cins özelliklerini gösterebilir ve cinselliği doğrudan karşı cinse yöneliktir. Heteroseksüel, eşcinsel veya biseksüel erkeklerin bedensel cinsiyetleri de cinsel kimlikleri de erkektir. Aynı şekilde heteroseksüel, eşcinsel ya da biseksüel kadınların da bedensel cinsiyetleri ve cinsel kimlikleri kadındır. Yani sanılanın aksine eşcinsel erkekler kendilerini kadın gibi ya da eşcinsel kadınlar kendilerini erkek gibi hissetmezler. Freud'un klasik dürtü çatışma kuramına göre erkek eşcinselliğinin temelinde çözümlenmemiş ya da sağlıksız yaşanmış ödipal çatışmalar yer almaktadır. Ödipal'in sağlıklı çözülebilmesi için çocuk bir taraftan baba ile özdeşim kurmaya ve baba gibi olmaya çalışırken bir taraftan da anne için baba ile rekabete girmeli, taktikler geliştirmeli ve baba ile uzlaşarak hadım edilme korkusundan kurtulmalıdır. Bu sayede cinsel kimliği ortaya çıkacaktır. Ödipal dönemin sağlıksız geçirilmesinde ise erkek çocuk anneye olan ödipal bağını kopartamaz, otoriter, mesafeli veya aşırı pasif baba ile sağlıklı özdeşim kuramaz, ilişkilerinde kopukluk olur. Baba ile çatışmaları yoğunlaşır. Hadım edilme korkuları artar ve anneye duygusal bağlılık ve bağımlılık duyar. Böylece cinsel alanda anne gibi bir tutum geliştirir ve zamanla eşcinselliğe kayacak olan sıkıntılı bir cinsel kimliğin temeli atılır. Derin egonun kullandığı ilkel savunma mekanizmalarının yeterli olmayışı ile eşcinsellik veya transseksüalite yönünde cinsel davranış ve kimlik belirlenmeye başlar. Yani çocuk heteroseksüel olarak doğar. Ama otoriter ve hostil, düşmanca davranan baba veya dominant kontrolcü anne arasında kaldığı ve ödipal çatışmasını sağlıklı çözemediği için eşcinselliğin temeli atılabilir. Bu süreçte anne çocuğu kendisine bağlar ve bu yolla çocuk baba yerine anne ile özdeşim kurmak zorunda kalır. Bir başka görüşe göre ise doğumdan sonra anne depresyona girebilir, sıkıntı yaşayabilir, eşinin desteğini kaybedebilir ve anne kendisine yardımcı olan kız kardeşlerini daha çok tercih edebilir. Bu süreçte anne onu bu duruma düşüren eşine ve onun cinsel kimliğine karşı ambivalan, aynı kişi ya da aynı nesne için hem sevgi hem de nefret duyma gibi duygular taşır ve çocuk bunu hissedebilir. Bu koşullarda çocuk annenin dikkatini çekmek ve onun gözüne girebilmek için kadınsı davranışlara yönelebilir. Ayrıca çocuk akranları olan erkek çocuklarla ilişkilerinde itilip kakılırsa kız akranları ile birlikte olmaya mecbur kalabilir. Anne ve babanın çatışmaları da yoğunsa bu çatışmalar çocuğun güvensizliğini daha da arttırır. Freud'un klasik dürtü çatışma kuramına göre kadın eşcinselliğinin temelinde kızların penislerinin olmadığını keşfetmelerinden sonra anneye karşı kızgınlık duymaları, derinden incinmeleri, kendilerini erkeklere göre aşağıda görmeleri ve bu durumdan da annelerini sorumlu tutmaları yatar. Ödipal çatışmasını sağlıklı çözümleyemeyen kız çocuk sevgi nesnesi olarak babayı tanır, savunma olarak baba ile özdeşim yapar ve aşk nesnesi olarak da anne ve diğer kadınlara yönelir. Hatta kız çocuk babasının çocuğunu doğurmak yoluyla olmayan penisini dolaylı yoldan elde etme fantezisini kurar ama asla penisi olmayacağı gerçeği aşağılık duygularını yoğunlaştırır. Baba ve tüm erkeklerden vazgeçer ve sevgi nesnesi olarak annesi ve diğer kadınları içine alır. Kadın eşcinsellerinin çoğunda depresyonda olan yetersiz anne ve saldırgan eğilimli baba figürü vardır. Transseksüalitede ve transvestizmde ise anne-çocuk ilişkisinin ilk başladığı aylarda yaşanan birliktelikte aşırı özdeşim yaşanması ve ayrışma bireyselleşme durumlarından sağlıklı bir biçimde geçilememesi önemli bir rol oynar. Ödipal dönemde bu yapı pekişir, latent dönemde gelişir ve ergenlik döneminde belirgin olarak ortaya çıkar. Gerçek transseksüellerin öykülerinde pasif, güvenilmez, tutarsız, boyun eğen bir baba ve depresyonda olan bir anne figürü sık görülen bir durumdur. Yeterli ego gücüne sahip olmayan ve transseksüel olma yolunda olan bir ergen, sosyal ortamlarda dışlanmaya başlar ve karşı cins rolünü benimsediği için sık sık alay konusu olur. Biyolojik cinsiyetiyle kendilik duyguları arasındaki uygunsuzluğun farkına varmayı tolere edemez. Çocukluk döneminde yaşanan cinsel travmalar ya da korkular, yanlış ve hatalı bilgilendirmeler, kişilik özellikleri, ailenin cinselliğe bakışı ve bu konudaki eğitimi, cinsel rol ve cinsel kimlikteki güvensizlik, ileriki yaşamda vajinismus, erken boşalma, sertleşme sorunları, orgazm bozukluğu gibi cinsel işlev bozuklukların yaşanmasına neden olur. Freud, nevrozların oluşumunda çocuklukta yaşanan cinsel içerikli sarsıcı olayların önemli bir rol oynadığını söylemiştir. Yani yetişkin bir insan cinsel hayatında bir hayal kırıklığı yaşadığında çocukluk cinselliğine dönme eğilimi gösterebilir. Yani cinsel istek bozukluğu olan bir kişi bilinç dışında var olan korkuları nedeniyle kendini korumak amacıyla isteksizlik duyabilir. Freud bunun çözümlenmemiş ödipal çatışmaya bağlı olduğunu düşünmüştür. Hatta bazı erkekler ödipal döneme takılı kalmakta ve bilinç dışı olarak vajinanın kendilerine hadım edeceği korkusu yaşamaktadırlar. Bilinç dışında vajinanın dişleri olduğunu düşünmekte ve bu nedenle de kadın cinsel organı ile temas edememektedirler. Kadınlar da buna benzer çatışmalara bağlı olarak cinsel isteksizlik yaşayabilirler. Eşcinsellik. Erkeklerde erkeksiliğin kazanılması doğal bir süreçten ibaret değildir. Başlı başına bir başarıdır. Robert Stoller. Çocukluk yıllarında bir babanın himayesine duyulan ihtiyaç kadar güçlü başka bir ihtiyaç düşünemiyorum. Sigmund Freud. Psikoloji biliminin üç büyük öncüsü olan Freud, Jung ve Adler eşcinselliği patolojik bir durum olarak görmüşlerdir. Freud'la başlayan erken dönemli bir yığın psikodinamik araştırma ve teori eşcinselliğin doğuştan getirilen doğal bir durum olmadığını göstermiştir. Ancak bugün eşcinsellik birçok ülkede bir bozukluk olarak yer almamaktadır. Eşcinselliğin bir bozukluk olarak görülmemesine sebep olan herhangi bir yeni araştırma yapılmamıştır. Profesyonellerin tartışmalarına son verip bu konuda son sözü söyleyen ise kapitalist sistemin dayattığı politikalar olmuştur. Aynı şekilde hoşgörüsüz bir imaj vermemek için dikkatli davranan hekimler ve entelektüeller de eşcinselliği normal kabul etmişlerdir. Fakat sokaktaki vatandaşlar için aynı şey söz konusu değildir. Onlara göre bu durum hiç de normal bir eğilim değildir. Yani toplum tarafından kabullenilmeyen ve normal dışı bir unsur olarak değerlendirilen eşcinsellik, kişinin cinsel olarak kendi cinsine ilgi duyması olarak tanımlanabilir. Çekirdekleri çocuklukta atılan, ergenlik çağında belirginleşen bir cinsel kimlik sapmasıdır. Eşcinsellere verilen adlardan en çok kullanılanlardan biri yabancı bir dilden alınmış olan homoseksüel kelimesidir. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde homoseksüelin karşılığı ise cinsel isteklerini kendi cinsinden kimselerle yatıştırmak huyunda olan kimsedir. Cinsel terslik olarak da adlandırılan eşcinsellik, erkek veya kadın olarak bir insanın libido yönelimi ve doyumu itibariyle yine kendi cinsine sevgi ve cinsel ilişki arzusu ile dönmesidir. Eşcinsellik doğuştan gelmez ve genetik geçişi olan bir hastalık değildir. Eşcinsellik kapalı bir kutu gibidir. Kişinin eşcinselliği anlaması ve bu konuda kendisine ya da çevresindekilere yardımcı olabilmesi için öncelikle aydınlanması ve neden bu duyguları hissettiğini anlaması gerekir. Çünkü eşcinsellik doğuştan gelmez. Genetik geçişi olan bir hastalık değildir. Gelişimsel bir problemdir ve genellikle erken çocukluk yıllarında çocuk ile aynı cins ebeveyn arasında yaşanan problemlerden kaynaklanır. Heteroseksüel gelişimin sağlanmasında her iki ebeveynin ortak katkı ve desteği gerekir. Böylece çocuk kendini karşı cins ebeveynden ayrıştırıp aynı cins ebeveyn ile özdeşim kurar. Bu özdeşim başarısız olursa cinsel kimliğinin içselleştirilmesinde de başarısızlık meydana gelebilir. Yani baba veya anne yoksunluğu başta olmak üzere aile dinamiklerinin kişi üzerindeki olumsuz etkileri sonucu eşcinsellik gelişebilir. Cinsiyet özdeşimini başarıyla tamamlayamayan çocuk sadece babasına veya annesine yabancılaşmakla kalmayıp hem cinsi akranlarından da uzaklaşabilir. Şu anki bilimsel veriler eşcinselliğin genetik temellere dayanmadığını göstermektedir. Genetik olarak herhangi bir anormalliği olmayan bir insan kadın veya erkek cinsiyetiyle doğar. Biyolojik cinsiyeti ve daha sonrasında gelişen cinsel kimliği bir kaba benzetebiliriz. Çevresel etkiler bu kabın içindeki sıvının yalnızca yoğunluğunu değiştirebilir, özünü değil. Yani eşcinsellik, özdeki heteroseksüelliğe aykırı bir duygulanım ve yaşantıdır. Eşcinsellik ruhsal bir bozukluk mudur? Eşcinsellik uzun yıllar bir kimlik bozukluğu, hastalık veya sapıklık olarak algılanmıştır. 1974 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği ve daha sonra 1992 yılında Avrupalılar ICD eşcinselliğin sapıklık sapkınlık olmadığı kararını almışlar ve bu kavramı hastalık sınıflandırmalarından çıkarmışlar. Ancak normal bir davranış olduğunu da söylememişlerdir. Yani eşcinsellik normal dışı bir davranıştır ama sapkınlık değildir demişlerdir. Bu nedenle eşcinsellik halkta, politikacılar arasında ve bilim çevrelerinde hala tartışılmaktadır. Çünkü cinsel sapkınlık, cinsel açıdan sağlıklı olmama ve dolayısıyla normal olandan sapma durumudur. Yani küçük çocuklara karşı hissedilen cinsel istek, her tür fetişizm, kişinin birlikte olduğu kişinin idrarını içmesi yahut dışkısını yemesi ve tüm bunların cinsel haz uğruna yapılması gibi durumların genel ismidir. Bu açıdan bakıldığında eşcinsellik bir sapkınlık değildir. Peki eşcinsellik bir hastalık mıdır? Eşcinsellik alkolizm gibi bir hastalıktır ancak her alkol alan kişiye hasta diyemeyeceğimiz gibi eşcinsel arkadaşlarımıza da hasta demek doğru değildir. Yani alkolizm bir hastalıktır ama alkol alan kişiler hasta değildir mantığında olduğu gibi. Eşcinsellik bir hastalıktır ama eşcinseller hasta değildir. Kişi hasta olup olmadığına kendi karar vermelidir. Eşcinsel yönelimlerinden duyduğu rahatsızlığı ifade eden ve tedavi arayışında olan kişilere hasta denilebilir ve tedavi edilebilir. Bugün bazı biyolojik belirleyicilerin alkolizmin ortaya çıkmasında rol oynadığı görülmüş olsa da alkolizm hala tedavi edilmesi gereken toplumsal bir problemdir. Eşcinsellik de tek bir yapı değildir, çeşitli tipleri vardır ve eşcinselliğin bazı tipleri tedavi edilebilir. Çünkü cinsel davranışlar insan kimliğinin sadece bir yönüdür. Kimlik, diğer insanlarla olan ilişkiler yoluyla sürekli olarak derinleşen, gelişen, hatta değişen bir yapıdadır. Ruhsal bozukluk veya anormal davranış ise göreceli kavramlardır. Zira öncelikle normalin tarif edilmesi gerekir. Yaşadığı toplumdaki kişilerin çoğunluğunun değer yargılarını benimseyen ve toplumun geneline uygun davranan birey normal, aykırı hareket eden birey ise anormal olarak adlandırılabilir. Bu açıdan bakıldığında eşcinsellik anormal bir davranış olarak görülebilir. Ancak ruhsal bozukluk olup olmadığını belirleyen en önemli etken ise kişinin kendini nasıl hissettiğidir. Eşcinsellerin kendilerini suçlu, huzursuz, yalnız, depresif, sıkıntılı ve gergin hissetmeleri sık rastlanan bir durumdur. Yani ruhuna ve benliğine aykırı olduğu halde eşcinsel eylemlerini sürdürmek zorunda kalmak veya dürtüyü kontrol edememek kişide ruhsal sıkıntı yaratabilir. Ayrıca eşcinsellik özgür bir tercihin değil, genellikle çocuklukta yaşanan travmaların ve ihmallerin bir sonucudur. Bu açıdan baktığımızda da eşcinsellik ruhsal bir bozukluktur. Bir cinsel eğilim bozukluğudur. Bir cinsel kimlik bozukluğudur. Bu nedenle psikoloji biliminin eşcinsel yaşam tarzının ve toplumsal kimliğin sağlıklı olup olmadığını ayrıştırma, eşcinselliğin nedenini yapan ve tedavisini araştırmaya devam etme zorunluluğu vardır, olmalıdır, olacaktır. Bu bağlamda kendi özgür seçimiyle eşcinsellikten kurtulmak isteyenlere tedavi imkanı sağlamamak, bu tedavi edilebilen bir hastalık değildir demek, gerçekte eşcinselleri küçük düşüren ve ahlaki olmayan bir tutumdur. Efemine olmak eşcinsellik değildir. Eşcinsellik kavramı birçok farklı eğilimi veya tanımı içinde barındırabilir. Türkiye'de eşcinsel denince çoğu kişinin aklına ağır makyajlı şarkıcılar, travestiler, kırıtarak yürüyen ve kadınsı giyinip konuşan dar blue jeanli genç erkekler geliyor. Tabii bu durum bir kavram karmaşasını da beraberinde getiriyor. Travesti ve eşcinsellerin farkı nedir? Eşcinsellikle transseksüellik aynı değildir, farklı kavramlardır. Eşcinsel, kendi cinsine ilgi duyan kişilerdir. Lezbiyen, kendi cinsine ilgi duyan ve eyleme vuran, kendi cinsiyle ilişkiye giren kadındır. Gay ise, kendi cinsine ilgi duyan ve eyleme vuran, kendi cinsiyle ilişkiye giren erkektir. Biseksüel, her ikisine de ilgi duyan kişidir. Heteroseksüel, karşı cinse ilgi duyan kişidir. Travesti, kendi biyolojik cinsiyetinden memnun olan ve karşı cinsin giysilerini giymekten hoşlanan kişidir. CD, karşı cins kıyafeti giyen anlamına gelebilecek crossdresser demektir. Daha çok ender olarak eşcinsel eğilim taşıyan, çoğunlukla heteroseksüel bir cinsel yaşamı olan ve transvestizmi gizli olarak yaşayan transvestitler için kullanılan bir terimdir. Ayrıca CD denilince kadın kıyafeti giyen erkek akla gelir. Kadınların erkek kıyafeti giymesi bu tanıma sokulmaz. Transseksüel ise kendi biyolojik cinsiyetinden memnun olmayıp karşı cinse geçmek isteyen ya da geçmiş kişidir. Homofobi eşcinsellere yönelik kaygı, korkuyu ya da nefret olarak tanımlanabilir. Efemine ise Türkçe'de kadınsı anlamındaki kullanılan bir sıfattır ve bir erkeğe ait kadınsı nitelikleri betimlemek için kullanılır. Yani efemine olmak eşcinsellik demek değildir.